Ayrımın sayfa 84. Esir şehrin fedaileri, bir yanda vatanseverler, öte yanda işbirlikçiler. Taylan Sorgun. Jurnalcinin vuruluşu. Takvim yapraklarının soluk renkleriyle toprağa düştüğü zamanlar, cephede şehit olanların eşlerinin, annelerinin, babalarının hepsinde o şehit günü takvim yaprakları şehit evlerinin baş köşesinde, giderek daha çok solmakta. Esir İstanbul payitahta Hürriyet ve İtilaf Fırkası, yani partisi iş başında. İki sadrazam değişikliği sonrasında onlar gibi düşmanla işbirliği yapan damat Ferit sadrazamlık koltuğunda. Aralık ayının soğuk gecesi yağmur sanki sokaklardaki ayıpları, düşman çizmelerinin izlerini yıkamak için hınçla yağmakta. Yine sarhoş azınlıklar ve onlarla kol kola girmiş ne idüğü belirsiz yerli dalkavuklar. O gece Mustafa Kemal Paşa Havva sokaktaki karargah evinde Yüzbaşı Dayı Maksut'tan İstanbul Teşkilatlanması'nın vaziyetini sormuştu. Çıkışını teşkilattan eski teşkilatı mahsusacı balıkçı Salih Reis Teğmen Kazım elleri paltolarının cebindeki parabellumların kabzasını sıkmış bir şekilde beklemektedirler. İstanbul'un eski bıçkını artık geleceğin kuvvacısı Kehribar Ali karşı sokaktaki köşede emir beklemekte. Balıkçı Salih Reis birden baktı ki bir eski jurnalci Sacral Dorian kulübünden eğlenceden çıkmış. İngiliz yüzbaşının otomobilinde oturmuş rezil haliyle bir şeyler konuşmakta. Balıkçı Salih Reis paltosunun cebindeki parabellumun kabzesini hınçla sıktı, bir an düşündü. İkisini de ortadan kaldırsam mı? Sonra vazgeçti. Çünkü Dayı Maksut'u beklemek emrini almıştı. Ama birkaç adım attı, Kehribar Ali'yi çağırdı, jurnalcinin adını söyledi, adresini verdi. ''Yarın gece Deli Ömer ile beraber getirin şu şeddeli godoşu'' dedi. Kehribali sabahtan Rumeli ile Deli Ömer ile birlikte önce evi kolaçan etti, sabırsızdı akşam olsun diye. Kehribar tesbihini hazla çekmeye başlamış olacak. Sabaha karşı jurnalci Tevfik'in evinin kapısını, anahtar işlerini iyi bilen bir eski adamına yavaştan açtırdı. Hışımla eve girdiler, jurnalci şaşkındı. Ola ki rüyasında Sacral Dorian kulübü eğlencelerini görmüştü. Şaşırdı. Balıkçı Salih Reis kalkülen demiş, jurnalci giyinmek istemiş Salih Reis'ten emir kısa. Yürü lan öylece. Salih Reis sonradan kendisi de orada olmayı istemişti. Eski jurnalci Tevfik, Kasımpaşa'daki kuvva merkezine götürüldüğünde titremekteki zangır zangır. Balıkçı Salih Reis dün akşam keyifliydin dürzü diye herifin yüzüne şaplağı basıverdi. İngiliz yüzbaşının ne yaptığını sordular. Aynı zamanda şifre subayıymış. Yüzbaşı Dayı Maksut yeni emrini verdi. Yarın gece o evdeki evraklar gelmeli. Ertesi gecede İngiliz yüzbaşı yine takip edildi. Şuh bir eğlenceye gittiği görüldü. Evde muhafızı vardı. Lakin o eve girmeleri de o evrakları da almaları zor olmadı. Evraklar önce kuvva merkezine gitti. Sonra bir gece Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri Cevat Abbas'a ulaştırılmıştı. Manisör Rıza ve Yakup Cemil. Doktor Fahri bir gece teşkilatı mahsusanın ünlü ismi Manisör Rıza Bey de misafirdi. Manisör Rıza'nın ünü büyüktü, sabaha kadar konuştular. Doktor Fahri Monrus'un ikinci gününde yaşadığı bir olayı da hiç unutmamıştı. İkinci gündü, yüzbaşı Celal'le Kadıköy vapurundaydık. Düğüne gider gibi giyinmiş bir gencecik Teğmen'in vapurun arkasında demirlere yaslanıp ''Bugünler için mi vuruştuk? Onca zaman cephede'' deyip silahını şakağına dayayıp ölüme meydan okur gibi tetiğe basışını hiç unutamıyorum diye yüreğini yakan derdi sohbetin ortasına koydu. Manisör Rıza ateş çemberinden geçip gelmişti. Teşkilat-ı mahsusa da Rumeli'den ta Avrupa'ya kadar çok işler yapmıştı. Baskınlara katılmıştı. Bir yandan Doktor Fahri'yi dinliyor, bir yandan da yanından hiç ayırmadı. Ünlü tabancasını ipek mendiliyle okşar gibi siliyordu. Durdu, Doktor Fahri'nin gözlerinin içine bakarak, ''Ben bunlara kartal yürekli derim.'' dedi. Birden aklına İttihat ve Terakki'nin ünlü ismi Yakup Cemil geldi. Ondaki yürek başka bir kartal yüreğiydi diyerek bir zamanlara döndürdü hatıralarını ve ikisi birden Yakup Cemil'i andılar. Manisör Rıza şimdiki zamanda da olsaydı diye iç geçirdi. Manisör Rıza birden hafif tebessüm etti. Öyle pek gülmezdi. Doktor Fahriye neydi o İngiliz'in asmalar melesi? Herifler sadrazamlığı bile ayağa kaldırmışlar diye sordu. Doktor Fahri keyiflenmişti anlattı. Bizim balıkçı Salih Reis ve bir zabitin yolunu kesmiş İngilizler. 3-4 kişi silah aramaya kalkmışlar. Bizimkiler ötekileri hafiften yere serip bir faytona koyup merkeze göndermişler. Elde kalanı siz soyun, don gömlek, Üsküdar rıhtımındaki bir ağaca ayaklarından baş aşağı asıverin. Herifçioğlu help, help diye imdat istemekteymiş. Bizimkiler de çekip gitmişler. Biraz gülüştüler lakin sonra eski kederli ve öfkeli hallerine döndüler. Esir İstanbul zamanları, gülmeyi yasaklamışlardı kendilerine. Esir İstanbul'da takvim yapraklarının soluk renkleriyle düştüğü zamanlar. İstanbul esir İstanbul olmadığı zamanlarda loş sokak lambaları bile onlara yılların parıltısı gibi gelmiştir. Ama şimdi esir İstanbul sokaklarında yürürlerken birbirlerine sormaya başlamışlar. Neden bu sokaklar bu kadar karanlık? İstanbul Türklerinin ruhlarındaki isyanların derin kederlerinin ötekisinde, işgalcileri baş tacı yapan rezil dal kavukların, işbirlikçilerin ve çoğu azınlıkların kahkahalı, eğlenceli zamanları ve ah sen kader sesleri. Bir fayton silah. Mustafa Kemal Paşa'nın dağıtılsın dediği Kasımpaşa'daki silahların bir kısmı önce Üsküdar'a Nihat Hala'nın konağına taşınacak, sonra da bir kısmı Şile ve Gebze yolunu Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle tutmuş, Yenibahçeli Yüzbaşı Şükrü'nün çetesine verilecekti. Çünkü beşli Alman mavzerleri pırıl pırıldı, cepheye gönderileceklerin de esirlik zamanı gelmişti. Sabahtan Nihat Hala'ya haber salındı ki hazırlık yapsın. Silahlar Kasımpaşa'dan Taka ile Üsküdar'a gönderildi. Taka'nın başında Salih Reis'in emrindeki Rizeli Ali vardı. O da teşkilata yazılmıştı. Silahlar Üsküdar rıhtımında bekleyen arabaya yüklenmişti. Vakit gece yarısı karanlık. Öyle geceler seçilirdi bu işler için. Silahlar çuvallara sarılmış, üzerine ev eşyaları yığılmıştı. Ayazma'ya doğru giderlerken yolları dört işgal devriyesince kesildi. Salih Reis'in adamları bir anda silahlarını dayadılar devriyenin boğazına. Kehribar Ali ötekilere siz emanetlerle gidin dedi. Araba atları kamçılandı. Silahlar kaçırılırken vuruşma da başlamıştı. Ayazma yolunda Türk evlerinin pencerelerinden bakanlar anlamışlardı ki yine kuvvacılar vazifede ve silahlar Nihat Hala'nın konağına ulaştırılmıştı. Ertesi sabah gazetelerin piyasaya çıktığı saatler, o düşmandan yana matbuatın rezil başlıkları. Biz bu işgali hak ettik, hak ettik, yardakçı yazılar. Öteki matbuat vatansever. Geceleri karanlık, daha çok karanlık gelen esir İstanbul sokakları, kederli Türk evleri lakin de vazgeçilmez öfke ikisi bir arada. Kış günleri ayaklarında potin olmayan şehir çocukları, ninelerinden eski hikayeleri dinlemekte kimisi, şehit evlerinde duvardaki şehit düşmüşlerin resimleri. Nihat Hala'nın konağının duvarında da vardı ve o gece Nihat Hanım komşuları ile beraberdi. Duvardaki resme baktı, bir zaman sonra kemanını çıkardı, keman ağlar gibi ve bir zamanlar esir İstanbul geceleri. Talat Paşa giderken Mondros Teslimiyet Anlaşması ile Sevr'e giden yol artık açılmıştı. İttihat ve Terakki'nin lideri Talat Bey 1-2 Kasım 1918 günü gecesi Kuruçeşme'de arkadaşı Poroyların evindeki son yemeğini yiyordu. Enver ve Cemal Paşaların gelmesi beklenmekteydi. Cemal Paşa gelmişti ama Enver Paşa gecikiyordu. Çünkü o Enver Paşa bir tanıdığından borç para almaya gitmişti. O ünlü Enver Paşa hazinenin bir tek kuruşuna el sürmemişti. Zamanın güçlü adamı sadrazamlık yapmış Talat Paşa'nın yurt dışında Almanya'da ev kirasını ödemek için altın köstekli saatini sattığı bana o zamanı yaşayanlarca anlatılmıştı. Anadolu'da savaşa başlamış olan Mustafa Kemal Paşa kaç defa onlara yardımlar göndermişti. Ama zaten Ankara'nın durumu da mali bakımdan içler acısıydı. Maliye Bakanı'nın kasası tam takırdı. Poroyların Kuruçeşme'deki evlerinde Talat Paşa'nın sevdiği yemekler hazırlanmıştı. Yemek sessizce geçti. Vakit ilerlemekteydi. Kara Kemal Bey'in teşkilatlandırdığı Mavnacılar Reisi Salih Reis yemek yenilen odaya girdi. Belinde Trablus kuşağı vardı. Kuşağın içinde kabzası görülen ünlü silahı. Talat Paşa'nın karşısında ellerini önünde kavuşturdu ve şöyle dedi. Vakittir efendim. Talat, Enver ve Cemal Paşalar kendi kaderlerine doğru yola düştüler ve gecenin karanlığında kendilerini taşıyan motorla gözden kayboldular. Bir tarihin insanları son vedalarını yapmışlardı. Talat Paşa İstanbul'dan ayrılmadan önce yaptığı son bir toplantıda geride kalacak olanlara merkezi umide şu talimatı veriyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde olunacaktır. Onun gücü bu işlerin üstesinden gelecektir. Mustafa Kemal Paşa'nın 13 Kasım 1918 günü İstanbul'a gelişinin ardından başladığı teşkilat çalışmaları sonraki zamanda Müsellah Milli Müdafaa grubunu doğurmuştu. İstanbul kuvvasının da esası bu olacaktı. Müsellah yani silahla donatılmış Milli Müdafaa grubu. MM. İlk adımları Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde İstanbul'da geniş bir teşkilat haline gelmişti. İstinye, Gebze, Topkapı, Şile, Üsküdar, Kavaklar, Eyüp, Kasımpaşa, Kadıköy, Topkapı, Şehremini grupları kurulmuştu. Savaştan dönmüş subaylar, avukatlar, semtlerin önde gelen isimleri, bazı muhtarlar, eczacılar, öğretmenler, doktorlar, emekli memurlar, bazı polisler o gruplarda yer almışlardı ve tabii İstanbul'un ünlü bıçkınları. Salih Reis, alın getirin. İttihat ve Terakki döneminde Kara Kemal Bey'in Mavnacıları teşkilatlandırması bir esnaf teşkilatı özelliğini de taşımıştı. İşin başına getirilen Salih Reis aslında okumuş yazmış bir adamdı. Gözünü budaktan esirgemez denilenlerdendi. Emperyalist işgal devletlerinin toplayıp depolara kapattıkları silahlar Salih Reis'in emrindeki takalar ile Anadolu'nun giriş yerlerinden İnebolu'dan Anadolu'ya kaçırılıyordu. Fedailer grubunda yer alanlar yemin ettirilerek teşkilata alınmışlardı. Sarıyer'deki MM grubunda o zamanki Pertevniyel Mektebi Müdürü Aziz Bey ile Doktor Süreyya Hidayet Bey de vardı. Hidayet Bey meslekten olduklarından Doktor Fahri ile yakın arkadaştı. Çengelköy'deki teşkilatın başında da piyade binbaşısı Cemal Bey vazife yapmaktaydı. Hepsi Mustafa Kemal Paşa'ya bağlı olarak çalışıyor, önemli emirleri oradan alıyorlardı. Doktor Hidayet Paşa çevresi geniş bir isimdi. Kadıköy Moda'daki bir evde verilen bir ziyafette bir İngiliz binbaşı, İstanbul'daki gizli teşkilatı öğrenmeye başladık diye ağızdan bir laf kaçırmıştı. Hidayet Bey bunu arkadaşı Doktor Fahri'ye ulaştırdı. Doktor Fahri de Yüzbaşı Dayı Maksud'a. Dayı Maksud teşkilata haber uçurdu. İngiliz binbaşısı akşamları Circle Dorian kulübünde devamlı gidiyor, alın ve getirin. İşte o iki cümlelik emir yetmişti bile. Hiç vakit kaybetmediler. Fedailer Circle Dorian önünde nöbete durdu. Doktor Fahri oyun oynamak maksadıyla kulübe girdi. Bir baktı ki bir masada Ali Kemal ile bir İngiliz binbaşı oturmaktalar. Başka İngiliz subayları da vardı. Garsonlar arasında fedailere dahil olmuşlar da vardı. Doktor Fahri aradıkları İngiliz binbaşının adını o garsona verdi. Garson etrafına bakmadan tencere ve kapak dedi. Doktor Fahri hemen anlamıştı. Tencere kapak Ali Kemal ile İngiliz binbaşıydı. Geç saatlerde İngiliz binbaşı kulüpten çıktı. Doktor Fahri de arkasından. İngiliz binbaşının yan tarafına birden bir namlu dayandı ve bir baktı ki kolunda bir İstanbul bıçkını. Adamı alıp götürdüler ve istedikleri bilgileri elde ettiler. İstanbul kuvvasının ele geçirdiği belgelerden ihanetçilerin de bazılarının isimleri öğrenilmişti. O sırada İngilizlerin istediğiyle kurdurulan Nemrut Paşa Harp Divanı'na da hizmet eden bu ihanetçiler yüzünden çok ocaklar sönmüş, işgalcilerin mahzenlerinde çok sayıda Türk zulüm çemberinden geçmişti. İki fedai ve namlular. İstanbul'un karlı bir gecesiydi. Beyaz kar tanecikleri işgal altındaki İstanbul'un kederli kaldırımlarını, caddelerini sanki örtmek için yağar gibiydi. Ve şair Nazım'ın dediği gibi hava kurşun gibi ağırdı. Fedai Sami cephelerde dolaştırdığı silahını özende yeniden temizledi. Üsküdar'da bir rezil ihanetçi cezalandırılacaktı. Sami'nin yanında Üsteğmen Kamil vardı. O da Tatavla'daki bir İngiliz ajanının hesabını görecekti. Dayı Maksut'un bulunduğu teşkilat merkezinde iki kağıt hazırlandı. Üsküdar'da hesabı görülecek olanın üzerine ''Ben vatanıma ihaneten sefil bir İngiliz uşağıyım'' yazılı olan kağıt bırakılacaktı. Tatavla'da hesabı görülecek olanın üzerine ise ''Çok ocaklar söndürdüm, İngiliz'e uşaklık ettim'' yazılı kağıt bırakılacaktı. Sami Üsküdar Paşa Kapısı köşesinde beklemeye başladı. İhanetçi görüldü, gece karanlığı bastırmıştı. Sami bir yay gibi fırladı, gecenin karanlığında bir taraka ve namludan fışkıran alev, hepsi o kadar. Sami kağıdı adamın göğsüne iliştirdi ve karanlıklarda kayboldu. Üsteğmen Kamil Tatavla'da yolun başında bekledi. Baktı ki ihanetçi geliyor, gündüzden evi tespit edilmişti. Gecenin karanlığında Üsteğmen Kamil baktı ki evden ışık sızmaktadır. Kapıyı hafifçe tıklattı, içeriden Rumca bir ses ''Kim o?'' Kamil yavaşça ''Acele haber var'' dedi, kapı açıldı. Adam sanmıştı ki İngiliz'den haber geldi. Kapı açılır açılmaz bir taraka ve namludan fışkıran alev. Kamil kağıdı bıraktı, korkusuzca ıslık çalarak yürüdü, karanlıklara karıştı. Kuvva merkezinde Yeni Bahçeli Yüzbaşı Şükrü, Yüzbaşı Cemil, Yüzbaşı Dayı Maksut, Doktor Fahri bekliyorlardı. İki görevli geldiler ve sakince tamam dediler, hepsi o kadar. O zamanlar ateş ve ihanetin görüldüğü zamanlardı. Şair Nazım Kuvva destanında şöyle anlatır kartallık yazımı. Yatıyor filintasının arkasında kartallık yazım. Kız gibi Osmanlı filintası. Parlıyor arpacık namlunun ucunda. 100 yıllık yoldaymış gibi uzakta. Ve bir damlacık. Kazım emir aldı merkezden. Gemze'deki İngiliz tercüman vurulacak. Köylerde teşkilat kurmuş tercüman Mansur. Satıyor bizimkileri. Evet, şairin dediği gibi ateşi ve ihaneti görmüştük. İhanetin en sunturlusunu yaşamıştık. İşbirlikçi damat Ferit'in kurduğu harp divanında nice vatanseverler hiç eğilmeden durmuşlardı. Ama ve lakin bu işlerin sonu da olacaktı. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da milli mücadele ve Anadolu ihtilalini başlatınca zamanın rezil emperyalizmi ile hesaplaşılacaktı. Ve uzak Asya'dan dört nala gelip Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizimdi. Zeybek ve Üç Fedai. Esir İstanbul zamanları işgal edilmekte olan Anadolu, Trakya, hepsi esaret altında. İngiliz'in, Fransız'ın müstemlekelerinden getirdikleri siyahi askerler. Sokaklardan geçen bando Fransız marşı çalmakta. Harbiye'deki işgal askerleri, sokaklarda perada çatılardan aşağı kadar sarkan düşman bayrakları, limandaki düşman armadası, soğuk, sisli İstanbul zamanları, esaret şehri. Yüzbaşı Maksut, Yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü, iddiaçıların ünlü isimlerinden Tevfik Sükuti, Erkan-ı Harp Binbaşı Hüseyin Kadri, Erkan-ı Harp Miralayı Arif Hikmet, Doktor Fahri, Dayı Maksut'un inzibat karakolunda oturmaktalar. Dayı Maksut'un emir çavuşu kapıyı tıklatıp girdi. Sertçe bir selam. Bir çavuş gelmiştir. Görmek ister. Birbirlerine baklar. İçeri orta yaşı geçmiş uzun boylu bir çavuş girdi. Selam ve tekmid. Yüzbaşı Dayı Maksut kimsin? Ne istersin? Cevapladı çavuş. Babamız bilir misiniz Çakırcalı Efe'yi? İşte yanındaydı. Vurulmuştur kokulara. Sonra Fransız tütüncü vurdu emmimizi tütün eker diye. Çıktık dağlara. Düze indik sonradan. Dediler harp vardır Fransız'a, İngiliz'e karşı. Yazıldık orduya. Son vaziyette Kafkas'taydık. Dediler sulh oldu. Bırakın silahları. Düştük İstanbul'a. Bir iki sorduk. Dediler git bul Dayı Maksut'u, bulduk. Vazife isteriz. Erkan-ı Harp Binbaşı Hüseyin Kadri. Adın nedir? Düşündü heykel gibi çavuş. Başını şöyle bir dikti dağda gibi. Adımız sanımız Zeybek'tir. Çakırca'da efenin yanındakiler gibi. Askeriye'de komutanlarımız Zeybek demişlerdir. Öyle kaldı adımız. Evveli Zeybek, şimdisi Zeybek. Erkan Admiralay Arif Hikmet, bakarım ceket içindeki kuşağı sokmuşsun parabellumu. Evet ama padişah da damat Feritler'di demişlerdir ki silah kuşanmak yasak. Zeybek durdu, düşündü, dikildi. Demişlerdir de işte haller, düşman gezer sokaklarda. Hani dediler harp bitti, lakin düşman varken nasıl bitecek? Vazife isterim. Yüzbaşı dayı Maksut tartmıştır, artık emrimizdesin. Zeybek'i yazdı, inzibata vazife verdi. Zeybek yemin etti ki kimseye bir şey dememeye ölünceye kadar. Sonra onu verdiler eski bıçkın, yeni kuvvacılar Kehribar Ali ile Rumelili Deli Ömer'in yanına. Yüzbaşı dayı Maksut teşkilata bağlıydı. Mustafa Kemal Paşa'ya gizliden. Böylece oldular üç fedayı. Birisi Zeybek, ötekisi Kehribar Ali, ötekisi Rumelili Deli Ömer. Yüzbaşı dayı Maksut ve ötekiler de geçince Mustafa Kemal Paşa ardından Anadolu'ya, üç fedayı da arkalarından gidecekti. Üçü de süvari olacaktı. Zeybek süvari iken İzmir'e uçan süvariler arasında olacaktı.
10. ayrımın sonu. Sayfa 92.